yakın tarihin önemli bir sayfasına daha mercek tutacağız. Sizi 14 yıl öncesine götüreceğiz. 28 Şubat 1997'ye. O günlerin Türkiye'sini hatırlayacağız hep birlikte. Demokrasinin sekteye uğradığı, milli iradenin yok sayıldığı günlere ilişkin notlarımızı aktaracağız. Olup bitenleri tarihsel bir bakış açısı içerisinde ekranlarınıza getireceğiz. 28 Şubat sürecini en iyi bilen isimlere uzattık mikrofonlarımızı. Hazırlanan andıç nedeniyle zor günler geçiren gazeteci Mehmet Ali Birant, Türkiye'nin önemli köşe yazarlarından Fehmi Koru ve Nazlı Ilıcak, dönemin Emniyet İstihbarat Başkanı Bülent Orakoğlu ve yaş kararlarıyla ordudan uzaklaştırılan askeri hakim Yusuf Çağlayan, büyük takibe çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu önemli röportajlar eşliğinde 28 Şubat sürecinde yaşananları birlikte hatırlıyoruz.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te vefat etti. Yerine Başbakan Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Demirel'den boşanan DYP Genel Başkanlığı'na ise Tansu Çiller oturdu. Ancak Türkiye bir türlü istikrar sağlayamamış ve bir yıl sonra seçim sürecine girmişti. 1995 seçimlerinde Refah Partisi %21 oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak partilerin oy oranları birbirine yakın çıktı. Mesut Yılmaz'dan Anavatan Partisi ve Tansu Çiller'li Doğru Yol Partisi ve Bülent Ecevitli DSP %19 oy aldı. Deniz Baykal'lı CHP ise %10.70'te kaldı. Bu sonuçlarla ilk olarak Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller koalisyon hükümeti kurdu. Ancak bu koalisyon hükümetinin ömrü Çiller ve Mesut Yılmaz'ın anlaşmazlığı sebebiyle çok kısa sürdü. 6 Haziran 1996'da ANAP ve DYP koalisyon hükümetinin bozulması sonucu Cumhurbaşkanı Demirel hükümet kurma görevini Necmettin Erbakan'a verdi. Erbakan da Tansu Çiller'le anlaşarak 28 Haziran 1996'da Refah Yol hükümetini kurdu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.
Çok az bir süre iktidarda kaldı Refah Yol. Önce Anavatan'la biliyorsunuz bir koalisyon yapılacaktı. Fakat Anavatan'ı çağırdılar, Mesut Yılmaz'ı tehdit ettiler ve o kabul etmedi. Tansu Çiller'le bir koalisyon yaptı. Tansu Çiller de eli mahkum gibi oldu. Çünkü Anayol kuruldu. Anayol'da Mesut Yılmaz mal varlığı tahkikat komisyonunu kurdu ve Çiller'in üstüne gelirken Refah Partisi ile uzlaştı Çiller. Ve kurulduğu günden itibaren aslında yani antenler çalışmaya başladı. Yani tehdit algısı eşiği yükseldi. Ama burada Ramazan geldiği için o Ramazan ayının verdiği bir şey var. Yani bir dindarlaşma var.
Libya gezisi çok eleştirildi. Erbakan Başbakanlığı'nın daha 3. ayında sırayla Mısır, Libya ve Nijerya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bugünlerde dünyanın gözünün çevrildiği Libya'da Kadhafi'nin Erbakan'la yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler muhalefet ve basın tarafından ağır şekilde eleştirildi. Sahneye aczi mendiller sürüldü. 23 Ekim 1996'da aczi mendiller ortaya çıktı. Sakallı, sarıklı, cübbeli grup gazetelere konu oluyor ve Türkiye'ye tanıtılıyordu. İlerleyen aylarda 28 Şubat'a giden yolun önemli kilometre taşlarından olacaklardı.
Bütün bu olaylar insanları, toplumu kendilerinin karşısına çıkabilecek olan kural dışılığa hazırlama amaçlı olduğu belliydi. Nitekim 1995 yılında yapılan genel seçimlerde birinci parti olarak Refah Partisi'nin çıkması bütün dengeleri değiştirebilecek bir gelişmeydi. Ama askerler o dönemde perde gerisinde kalmayı ve etkilerini sadece Refah'la, Refah Partisi'yle koalisyon yapabilecek olan siyasi partiler üzerinde etkilerini dolaylı hissettirmeyi tercih ettiler.
Müslüm Gündüzler, Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar, sadece bir avuç kişiden oluşan acizmendi grupları. Hatırlayın o dönemler acizmendiler neredeyse her akşam ana haber bültenlerinde yer alırdı. Ve bunlar ana haber bültenlerinde ürpertici müzikler ve inanılmaz görüntülerle öyle bir verilirdi ki sanki Türkiye'nin dört bir yanında azmendiler varmış. Herkes kara çarşaflarla, kara sakallarla geziyormuş gibi bir imaj yaratılırdı. Yine aynı şekilde Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin kişileri üzerinden, sembolleri üzerinden Türkiye'nin inanan insanlarına sürekli hakaretler edildi. Şeriat çağrıları yapıldı ve bunlar gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Ve inanın bana gazetelerin manşetlerinde yer alan bu haberlerin Türk toplumunda en ufak bir karşılığı yoktu.
3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında mafya, siyasetçi, polis ilişkileri açığa çıktı. Başbakan Erbakan olaya pasafiso dedi. Adalet Bakanı Şevket Kazansa aydınlık için bir dakika karanlık eylemine mum söndü oynuyorlar şeklinde yaklaştı. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Yerine Meral Akşener getirildi.
28 Şubat aslında Refah Partisi'nin 1994 belediye seçimlerini kazanmasıyla başladı. İlk defa televizyonlara türbanlılar çıkmaya başladı. Bu bütün genel dengeyi değiştirdi. Biz çok iyi hatırlıyoruz. Sen nasıl olur da 32. günde türbanlı çıkarırsın denmeye başlamıştı. Hani onlar da burada yaşıyorlar. Onlar da bu insanlar, bu ülkenin insanları niçin olmasın diye mücadele etmiştik. Ama yavaş yavaş o dönemde asker ağırlığını koyma işaretlerini veriyordu. Bunun en büyük önemli işareti Fethullah Gülen üzerinde büyük baskı olmaya başlamıştı. Fethullah Gülen hakkında okullar hakkında olumlu yazı yazanlar ters gözle bakılıyordu. Fethullah Gülen sürekli takip altındaydı. Ve tabii televizyonlarda iki konunun üzerinde çok baskı vardı. İki konu çok önemliydi asker için. Bir PKK, iki şeriat geliyor. Çünkü artık öyle bir hale gelmişti ki ülke elden çıkıyor havası hep veriliyordu Genelkurmay'da. Ve Genelkurmay'a da Genelkurmay'a yakın gazeteciler vardı. Onlar şey yaparlardı, laf getirip götürürlerdi, mesajlar getirirlerdi. İşte komutanla konuştum, Mehmet Ali bugün senin yazından çok sinirlenmişler veyahut da şu başlık iyi değildi gibi yönlendirme başlamıştı. Yani koyu bir hava vardı, asker hakimdi, hemen hemen her şey asker hakimdi o dönemde.
24 Kasım 1996'da Mesut Yılmaz Macaristan'da bir otel lobisinde saldırıya uğradı. Gerekçe olarak Abdullah Çatlı ile ilgili açıklamaları gösterildi. Sürece üniversiteler de dahil oldu. 10 Aralık 1996'da üniversiteler devreye girdi. 61 rektörün katıldığı Rektörler Komitesi, Susurluk ve basına baskı konularında deklarasyon yayınladı. Sert ifadelerin yer aldığı deklarasyonu YÖK Başkanı Kemal Gürüz okudu. 28 Şubat'a giden kilometre taşları yavaş yavaş örülüyordu. Canlı yayında Fadime Şahin baskını. Kamuoyuna yansıyan hava irticanın arttığı ve ülkeyi ele geçirmek istediği yönündeydi. 28 Aralık 1996'da Fadime Şahin olayı patlak verdi. Aczimendi lideri Müslüm Gündüz, Hüseyin Üzmez'in evinde Fadime Şahin'le basıldı. Operasyon adeta canlı yayında yapıldı. Medya günlerce bu olayın üzerine gitti. İrticanın her yerde kol gezdiği tezi pekişiyordu.
Ya o olayı ben ilk başta Allah Allah falan diye bakmıştım o dönemde. Şimdi geriye dönüp baktığımda onun da bir komiklik olduğunu görüyorum. Yani basbaya bir üç kağıt yapılmış. O adam bir kadından beraber olmuş. Ne olursa olsun bana ne. Yani onun müritleri ona şey yapsınlar. Tepki göstersinler. Hani bir oyun oynanmış. Bu oyun medyayla da oynandı. Yargıyla oynandı. Ama hepimiz de alkışladık. Herkes de, yargısı da, üniversitesi de, medyası da askeri alkışladı. Onun için diyorum tek bir kişi hepimiz orada sınıfta kaldık 28 Şubat'ta.
Sahte Şeyh Ali Kalkancı piyasaya çıktı. O günlerde Şeyh diye kamuoyunun önüne çıkartılan bir başka isim de Ali Kalkancı oldu. Kalkancı televizyonlara çıkıyor ve sözde dini konuşmalar yapıyordu. Ardından Kalkancı'nın eşi Emire Kalkancı da operasyona dahil edildi. Kalkancı'nın sahte şeyh olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Ergenekon'un kara kutusu olarak bilinen Tuncay Güney yaptığı açıklamalarda Kalkancı'nın Ergenekon sanığı Ümit Oğuzhan tarafından tezgahlandığını anlatıyordu.
Bir kısmı çok suni, suni olduğu hemen belli olan ama toplumun zihninde sanki gerçekmiş gibi yer etmiş olan olaylardır. Yani 28 Şubat dediğimizde bu ön bilgilere sahip olmamız lazım. 28 Şubat belli bir kesimin bilinçli bir biçimde hazırladığı bir olaydır. Bunun medyaya da yansımaları var. Neredeyse her gece televizyonlarda Müslüman, inançlı bir kişi kimliğinde birileri çıkartıldı ve onların şahsında ne kadar çarpık bir inanç dünyası Türkiye'de var olduğu gösterilmek istendi.
Kalkancı'nın en son uyuşturucu imalathanesinde basılmasıyla oynanan oyunun ne denli büyük olduğu anlaşıldı. Kalkancı şimdi uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevinde bulunuyor. 2007 yılında başlayan Ergenekon soruşturması kapsamında Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı olaylarının birer Ergenekon tezgahı olduğu gizli tanık ifadelerine yansıdı.
Mesela Fadime Şahin, Sisi, Ali Kalkancı, Aczi Mendiler, bunların hepsi birer psikolojik harekat uzmanı. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi bu ülkede irtica vardır. Kanıtı gibi gösterilmeye çalışıyorlar ve bu gazetede çıkan haberler cuntacılar tarafından şeyden kesiliyor, gazetelerden kesiliyor ve delil olarak kullanılıyor.
Başbakanlıkta iftarda medyaya malzeme oldu. Türkiye kamuoyu sahte şeyh görüntüleriyle çalkalanırken dönemin başbakanı Necmettin Erbakan 11 Ocak 1997 Cumartesi günü Başbakanlık konutunda tarikat liderlerine iftar yemeği verdi. Bu yemekte günlerce işte bu görüntülerle ana haber bültenlerine ve manşetlere konu oldu. Yüksek rütbeli subaylar 22 Ocak 1997 tarihinde Gölcük'te kamuoyunda oluşan işte bu havayı konuşup tartıştılar. İçeriden çok fazla bilgi sızmasa da daha sonra yaşananlara bakılacak olursa o toplantıda bir ay sonra yaşanacak 28 Şubat depreminin konuşulduğu iddiasında bulunmak güç değil. 30 Ocak 1997'de Refah Partili Ankara Sincan Belediyesi Kudüs Gecesi düzenledi. İran Büyükelçisi'nin misafir olduğu gecede sahneye konulan cihat oyunu basında tepki oluşturdu. Belediye Başkanı Bekir Yıldız tutuklandı, mahkum edildi. Tanklar Sincan'da harekete geçti. Başbakan Erbakan 2 Şubat'ta ordu da demir elde bizden memnun diyordu ama 3 gün sonra 5 Şubat'ta Sincan'da tanklar harekete geçti. Askerler 20 tank ve 15 zırhlı araçla Sincan caddelerindeydi. Bu manzara gazete manşetlerine yansıdığında artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiği anlaşıldı.
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden sonra gazetelere baktığımız zamansa, ondan sonra başlayan gazeteler öyküsüne baktığımız zaman da örneğin 2 Şubat 1997'de Ankara'nın Sincan Belediyesi'nde düzenlenen bir toplantıyla başlıyor her şey. O günkü gazeteler bu ne rezalet, Sincan'dan şeriat çağrısı gibi manşetlerle çıkmışlar. Ve aynı gazetelerin birinci sayfasına yine bakıldığı zaman görüyoruz ki İran'a yönelik bir atıf var. İşte İran Türkiye'de şeriat planlıyor, İran'dan rejim ihracı. Ve gazetelerin attığı bu manşetle Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde alınan kararların hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.
5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a uyarı mektubu gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, irtica PKK'dan daha tehlikeli, dedi. Artık bütün gözler 28 Şubat günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti.
28 Şubat'ta darbeler tarihimizin sonuncu darbesi. Bir daha umuyoruz ki benzer bir biçimde askerlerin siyasi hayata müdahale edeceği bir ortamla karşılaşmayız.
Medya 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına odaklanmıştı. Toplantının önemine ilişkin pek çok yayın yapıldı. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan olağan toplantı dese de hava oldukça gergindi. O günün gazeteleri muhtemel senaryoları manşetlerine taşımıştı. Televizyonlar canlı yayın araçlarıyla Çankaya Köşkü'nde olup bitenleri an be an ekranlarına taşıyordu. Gün ortasında başlayan toplantı bittiğinde saatler gece yarısına yaklaşıyordu. Toplantının ardından 18 maddelik bir bildiri yayımlandı. İşte o bildiriyle tarihe 28 Şubat süreci olarak geçen dönem başladı. Peki bildiride ne yazılıydı? O kritik toplantıda neler yaşandı? İşte 28 Şubat kararları ve sonrası.
28 Şubat Cuma günüydü. Yerli yabancı basın olup bitenleri takip için Çankaya Köşkü önünde siperdeydi. Toplantının askeri kanadı önce hükümet yetkililerine bir sunum yaptı. Sunumda irticanın en önemli tehdit olduğu vurgulanıyordu. Ele alınan konular arasında bir madde biraz farklı bir üsluba sahipti. Bu maddede rejim aleyhine faaliyetler de gözden geçirilmiştir deniyor ve yaptırımdan söz ediliyordu. Açıklanan bu esaslar aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş, bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir.
Milli Güvenlik Kurulları aslında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu yıla kadar fazla önemli toplantılar değildi. Süleyman Demirel bilinçli bir biçimde, ki 28 Şubat'ın mimarıdır kendisi, bilinçli bir şekilde Milli Güvenlik Kurulu'nu askerlerin sivillerle iktidarı paylaştığı bir zemin haline dönüştürdü.
28 Şubat'a gelinmesinde sadece askeri suçlamak diye bir şey olmaz. 28 Şubat'a gelirken Türkiye tümüyle sınıfta kaldı. Medyası sınıfta kaldı. Medyada hayır böyle şey olmaz diyen sayısı çok azdı. Siyasiler sınıfta kaldı. Zarar yok, onun üstüne gitsinler, ben nasıl olsa iktidar olurum diye ilkesizlik oradaydı ve her şey askere bırakılmıştı.
8 yıllık kesintisiz eğitimle İmam Hatipler tırpan yedi. Alınan kararlarda laiklik için yasaların uygulanması, tarikatlara bağlı okulların denetlenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, Kur'an kurslarının denetlenmesi, ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medyanın kontrol altına alınması isteniyordu.
Bir dergi, derginin kapağı var şu anda, benim kitabımda da burada bahsediyorum. Derginin kapağında bakın şöyle bir ifade var. Tesettürlü aç aç geceleri. Yani böylesine başını örten mütedeyyin insanları böylesine de rencide eden ifadeler kullanılıyor. Sadece dergi kapaklarında değil, gazete manşetlerinde de. Tesettürlü aç aç geceleri son derece çirkin bir ifadedir.
Batı Çalışma Grubu deşifre oldu. Toplantıda ayrıca alınan kararların denetimi için MGK bünyesinde bir birimin oluşturulmasına karar verildi. Bu birimin adı Batı Çalışma Grubu'ydu. Sonraki dönemlerde de adından sıkça söz edilen grup, ilerleyen dönemlerde görevini başka bir kuruma devretti.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de baş tehdit PKK idi eskiden, değil mi? Bölücü terör. Birdenbire laiklik ön plana çıktı. Bunlar hepsi biz hissetmeden yapıldı. Belirli planlar, programlar daha önce yapılmış. İşte Batı Çalışma Grubu belgesi çıktı mesela. Ne yapıyordu orada Batı Çalışma Grubu? Fişleme belgesidir bu. Tamamen işte bir takım kamu kurum kuruluşları, insanlar veya askeri personel hepsi işte nedir, eğilimi nedir? İşte hangi gazeteyi okuyor? İşte evinde biblo var mı yok mu? Hani dini temayülleri nedir?
Ve 28 Şubat sürecinde kurulan yasa dışı olarak adlandırıyorum ben onu. Batı Çalışma Grubu'nun o dönemki başı bugün balyozdan yargılanan Orgeneral Çetin Doğan. Bunlar hep o dönemin 28 Şubat'ın Türkiye'nin üzerine karanlık bir kabus gibi çöken uygulamalarıdır.
İrticai faaliyetlere yönelik alınması gereken 18 maddelik tedbirler paketi 28 Şubat süreci adıyla tarihe geçen askeri vesayet rejiminin gerekçesini oluşturdu. Bu maddeleri uygulamak için asker bizzat sahaya indi. Alınan kararların uygulanması için hükümete çeşitli baskılar yapıldı. Eğitim kurumlarında devlet müesseselerinde ve üniversitelerde irtica ile mücadelenin gerektiği gibi yapılmadığı savunuluyordu.
Yani imam hatipler öcü gibi gösterildi. Başörtülü kızlar laik cumhuriyete karşı bir eylem içinde gösterildi.
4 Mart'ta Başbakan Erbakan, MGK kararları yumuşatılmazsa imzalamayacağını söyledi ve imzalamadı. Ancak 13 Mart'ta Erbakan kararları imzalamak zorunda kaldı ve sadece ön yazıyı imzaladığını söyledi.
28 Şubat kararları empoze edildi biliyorsunuz Erbakan'a imzalaması için. Bugün hala niye imzaladın diye eleştiriliyor ama Erbakan imzalamadan önce Mesut Yılmaz'a gitti ve Mesut Yılmaz'ın desteğini almaya çalıştı. Dedi ki muhalefetini başka sahalarda yap ama gel burada birlik ve beraberlik içinde hareket edin. Mesut Yılmaz onu kabul etmedi. Çünkü artık onlar anlaşmışlar Süleyman Demirel'le birlikte. Hani bu hükümet yıkılınca iktidara Mesut Yılmaz gelecek. Şimdi mesela Mesut Yılmaz diyor ki niçin o kararları imzaladınız? İmzalamasaydınız. Sana gelmiş destek istemiş. Sen bir hiçbir destek vermemişsin. Süleyman Demirel destek vermemiş. Yani o zaman Erbakan'ın bunun tek başına mücadele etmesi zaten mümkün değildi. Ama zaten kurt kuzuyu yemeye kararlıydı. Ne kadar dikkat edilirse edilsin yani kimse Fethullah Hoca kadar dikkat etmesin. Haber onun üzerine geliyorlar yani ne kadar dikkat ederseniz özen gösteriyor Fethullah Hoca ama buna karar vermişler, yemeğe kalkıştılar.
Medya düzmece andıçla hizaya çekildi. Medyanın kontrol altına alınması isteği çok geçmeden gerçekleşti. Ordu içindeki cuntayı ve süreci eleştiren birçok gazetecinin yazılarından dolayı görevlerine son verildi. Kamuoyuna meşhur andıç olayı yansıdı. 28 Şubat döneminin en vahim yanlışlarından ve Türkiye basın tarihinin en kara olaylarından birisi olarak değerlendirilen andıç olayı PKK'lı Şemdin Sakık'ın yakalandığı sürece denk geliyor. Gazetelere Sakık'ın ifadesi gibi sızdırılan bir belgeyle aralarında Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birant gibi gazeteci ve yazarların bulunduğu bazı kişilerin PKK'ya hizmet ettiği ima edildi. Hürriyet ve Sabah belgeyi yayınlamış, Birant ve Çandar işlerini kaybetmişti. Ordunun üst kademesindeki değişikliğin ardından ifadenin sahte olduğu anlaşıldı.
Ben andışlamak gibi resmi yazıya yalan söyleyelim ve yalanla bazı gazetecilerin prestijlerini düşürelim düşünecek kadar, bunu da yazıya koyacak kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beceriksiz olabileceğini tahmin etmezdim. Bu akıl almayacak bir şey. Yani siz bir suç işlemeyi yazıp imza edip belge haline sokuyorsunuz. Bundan daha komik bir şey olamaz.
Şemdin Sakık'ın imzadan imtina ettiği ek ifade tutanağını gazeteci Nazlı Ilıcak 10 Ekim 1998'de o günlerde çalıştığı Yeni Şafak'taki köşesinde ortaya çıkardı. Ilıcak'ın iddialarına cevap niteliğinde bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı da andıçın varlığını doğruladı.
Ama siz tahmin edemezsiniz, Allah kimsenin başına vermesin. Mahvoluyorsunuz. Doğru olmadığınızı bilmenize rağmen yalnız kalıveriyorsunuz. Devlet çok korkunç, çok büyük, çok gaddar. Sizi birdenbire öyle bir dışa atıyor ki yanınıza insanlar yaklaşamıyor. Size kimse iş vermek istemiyor. Sizi işten atıyorlar. Öteliyorlar. Hakir görüyorlar. Acaba doğru mu? Kim bilir? Belki de almıştır diyorlar. Ben hayatımın en güç dönemlerini yaşadım. Yapayalnızdım. Ve çok ilginçtir. Andıcın belgesi sızıp Nazlı Ilıcak'ın sütununda çıktığı zaman inanmadım biliyor musunuz? Yok canım dedim, bu bir şakadır herhalde. Biri herhalde bir şey yapmıştır. Yani fotokopiyle falan bir şey yapmıştır. Yani ben 15 gün sonra Genelkurmay Başkanlığı evet böyle bir belge var diyene kadar andıça inanmadım. Çünkü böyle bir aptallığı aklım almazdı. Böyle bir şeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılabileceğini aklım almazdı.
Andıç O dönemde öğrendik bunu. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaygın bir uygulama. Yani hemen hemen her konuda kendilerine görev, kendi kendilerine görev tevdi etme amaçlı yaptıkları bir çalışma bu ANDÜÇ. Şimdi 28 Şubat sürecinde sadece gazeteciler değil, büyük çapta gazetecileri ama sivil toplum örgütleri liderlerini, düşünürleri de kapsayacak şekilde onları toplum düşmanı, millet düşmanı olarak görmeyi amaçlayan ve bu sebeple de yok edilmelerini bile tavsiye edebilecek kadar ağır ifadeler taşıyan ANDÜÇ hepimizi dehşete düşürdü.
Şemdin Sakık o gazetecinin isimlerini vererek herhangi bir şey söylemiyor. Fakat bunlar Şemdin Sakık'ın ağzından çıkmış. Onun sorgusunda bunları kullanmış gibi ifade ediyor. İşte ANDÜÇ operasyonu da budur zaten. Ve şunu söylememe müsaade edin. O dönemde sorguya katılanlardan bir tanesi 7. Kolordu Komutanı. O dönemin Yaşar Büyükanıt. Daha sonra Genelkurmay Başkanı oluyor. Yine aynı şekilde Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak. Yine ANDÜÇ olayının kahramanlarından bir tanesi.
Ve Vural Savaş sahnede. 21 Mayıs'ta Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş sahneye çıktı. Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini söyleyerek Refah Partisi'nin kapatılması için dava açtı. Süreç başka bir aşamaya geçiyordu.
O dönemde politikacılar, bürokratlar, işte dünyası üzerinde ne tür baskıların uygulandığını hepimiz biliyoruz. Bu baskılar içerisinde korkutmadan şantaja kadar ulaşan değişik yöntemler kullanıldı. Zaten ana yolun kopması ve refah yolunun ortaya çıkmasıyla başlayan süreç bütünüyle korkular ve şantajlar üzerinde yürütülen bir süreçtir.
Tarihler 7 Haziran'ı gösterdiğinde Genelkurmay, irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara ambargo koydu. Kamuoyunda bu kez yeşil sermaye diye sınıflandırılan şirketler hedef tahtasına oturtuluyor ve elde edilen kazanımlar teker teker ellerinden alınıyordu.
Diğer öncülü olan darbelerden farklı olarak 28 Şubat toplumun bütün kesitlerine, bütün hassas noktalarına müdahale etmeyi amaçlıyordu. İşte o dönemde yayınlanan bir takım listelerle yeşil sermaye diye ilan edilen şirketler, kuruluşlar, hatta esnaf lokantaları bile gidilmemesi, alışveriş edilmemesi gereken yerler olarak ilan edildi.
Bu Türkiye'ye karşı yapılan bir ekonomik darbedir aslında, yani onu da söylemekle. Bunun yani 28 Şubat sürecinin ayaklarına baktığınız zaman yani bir ülkeyi siz terörle çökertebilirsiniz, psikolojik harekatlarla. Bir ülkeyi ekonomik yönden sıkıntı yaratarak çökertebilirsiniz. 28 Şubat sürecinde çok ciddi anlamda Türkiye'nin ekonomisi sallanmıştır.
Yargı vesayet altına girdi. İlerleyen günlerde briefingler devreye girdi. 10 Haziran'da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı'na çağrılarak kendilerine irtica konusunda briefing verildi. Bugün de tartışılan yargı vesayeti o gün zirve yapmıştı.
Refah Partisi'nin kapatılma davasını bir yandan görürken Anayasa Mahkemesi, bir yandan da Anayasa Mahkemesi üyeleri briefinge gidiyorlardı. Başsavcı da dahil olmak üzere, Yargıtay Başsavcısı da, yani iddianameyi yazan. Yani hem bir briefingde eğitiliyorlardı. Yani bu bir geniş psikolojik harekattır.
Bugün doğrusunu söyleyeyim, dünya koşulları değişti ve Türkiye değişti. Türkiye'nin kendine, Türk toplumunun kendine güveni arttı. Ondan dolayı oluyor. Yoksa siz medyaya bırakırsanız, medya gene kenarından köşesinden bir darbe olsun diyen de çıkabilir medyada. Medyada ben hala darbe olsa bu işler düzelse diye bile deyip düşünenlerin olduğunu özel konuşmalarımda gayet iyi görüyorum. Yani bu ilkesizlik tamamen bitmiş değil ama yerleşiyor. Yani ilke yerleşiyor. Artık bundan sonra kalkıp da kimse burada şey olur, bir müdahale olabilir. Askerin hakkıdır. Çünkü o zaman da askerin hakkı görülüyordu. Hakkıdır. Söz söylemeye hakkıdır. Bu cumhuriyet askerindir deniyordu.
Bu süreç içerisinde yargıya briefing verilmiştir. Dönemin Adalet Bakanı'nın muhalefeti Şevket Kazan'a rağmen, Sayın Şevket Kazan'a rağmen yargıya çok ciddi briefingler vermiştir. O dönemde yargıya hem de Yargıtay'a diğer dairelere çok ciddi anlamda sızmalar olmuştur. Yani onu söylerim. Bugün karşılaştığımız sıkıntıların sebeplerinden bir tanesi budur.
Başbakan Erbakan'ın artık direnecek gücü kalmamıştı. 18 Haziran'da başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. İstifasının nedenini ise başbakanlığı Tansu Çiller'e devretmek olarak belirtti. Ama öyle olmadı.
O dönemde bakanlar üzerinde akla hayale gelmeyecek, ağza alınması kolay kolay mümkün olmayan bir takım tehdit unsurlarının kullanıldığını hepsini biliyorum.
Erbakan istifasını koalisyon protokolü uyarınca Tansu Çiller'in başbakan olması için sunmuştu. Ama Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel öyle düşünmüyordu. 19 Haziran'da hükümeti kurma görevini Çiller'e değil, Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, verilen görevi yerine getirmek için harekete geçti.
Bu bir Çankaya darbesidir. DHP Genel Başkanı Tansu Çiller, görevin Yılmaz'a verilmesi karşısında bu bir Çankaya darbesidir dedi. Hükümeti kurma görevini alan Mesut Yılmaz da hemen işe koyuldu. Çok fazla şans yoktu. Tansu Çiller'le anlaşamıyordu. Erbakan'la da yan yana gelemezdi. Sonuçta 30 Haziran'da Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk'la birlikte Anasol D azınlık koalisyonu hükümetini kurdu. CHP de hükümeti dışarıdan destekledi.
Millet iradesi de gelmiş bir iktidarın çok ciddi anlamda psikolojik harekat uygulayarak kanunsuz bir şekilde iktidardan düşürülmesi söz konusu. Çünkü ondan sonra işte bir hepimiz bildiği gibi Mesut Yılmaz'ın kurduğu ve Ecevit'le kurduğu bir hükümet bir şeye gelmiştir. Ve kesinlikle hiç kimse bu o şeyle ilgili, yani 28 Şubat kararlarıyla ilgili bu işin üzerinde durmamıştır. 28 Şubat sürecinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat kendisine çok büyük zararlar olmuştur.
Diğer askeri müdahalelerden farklı olarak 28 Şubat bir daha tekerrür etmemesi gereken bir müdahale tarzı olarak da zihinlere yerleşmiş oldu.
Üçlü koalisyon hükümetinin 1,5'la yakın iktidarı döneminde 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulamaya kondu. 8 yıllık kesintisiz eğitim meclisten geçerek yürürlüğe girdi.
Tek başına Erbakan'ın dik durması yetmezdi. Cumhurbaşkanı'nın da dik durması gerekirdi. Mesut Yılmaz'ın da dik durması gerekirdi. Ecevit'in de dik durması gerekirdi. Bütün siyasetçilerin dik durması gerekirdi. Bütün siyasetçilerin ertesi gün kalkıp hayır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Bunu yaparsak biz yaparız, sandık yapar, bu iş sandıkta düzelir demesi gerekirdi. Onun için kimse kimseye şey atıp sorumluluk verip öyle dengelemeye kalkmasın. Yazıktır.
Kur'an kursları ve özel okullar baskı altına alındı. Kat sayı uygulamasının da başlamasıyla meslek liselerinin yıllarca sürecek mağduriyeti başladı. Üniversitelerin önlerinde başörtüsü sorunu sebebiyle genç kızlar gözyaşı dökmeye başladı. Özel okullar, dershaneler, Kur'an kursları baskı altına alındı ve denetimler akıl almaz boyutlara ulaştı.
Mesela imam hatipler, Kur'an kursları veyahut başörtüsü, işte baş hedefler bunlardı.
Hatırlayın o dönemde Fatih'in Draman semtine, Çarşamba semtine polisler gönderildi. Çarşaf giyen, işte kafasına sarık saran insanları sokaktan toplamaya başladılar.
Bu arada 17 Ocak 1998'de Refah Partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın açtığı kapatma davası sonuçlandı. Refah Partisi kapatılırken Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen 10 aylık hapis cezası onandı. O günlerde bazı gazeteler bu kararı siyasi hayatı bitti şeklinde yorumladı.
28 Şubat'ta Türk demokrasisi çok yara aldı. Bu kötü tarafı, negatif, çok yara aldı, güvenini kaybetti ama ne kazandı? 28 Şubat'ta çok ilginç bir şekilde birdenbire demokrasi yeniden yeşeriverdi. Yani 28 Şubat çok üstünde incelenmesi gereken bir unsur. Eski kuşak Erbakanlar elendi. Yeni kuşaklar geldi. Farklı yaklaşım, belki aynı dünyayı paylaşan Erdoğan da belki aynı paylaşıyor, dünyayı paylaşıyor ama farklı paylaşıyor. Başka bir dili var. Dünyaya başka bakıyor, dünyaya açık. dengeler oturmaya başladı. Bence Türkiye bugün, biliyorum bunu söylediğimden dolayı çok kimse eleştirecektir ama hiç umurumda değil. Türkiye bugün gerçek Türkiye olmaya gidiyor. Gerçek. Bunda eleştirilecek yerler yok mu? Hem de ne kadar var. Ben size medya ilişkilerini eleştireyim, başbakanın sertliklerini eleştireyim. Çok var. Ama temele baktığımız zaman Türkiye daha doğru yola gidiyor.
8 Müslüman ülke burada toplandı. Erbakan işte bunu öncünü yaptı. Bu 8 ülkede de ya darbe oldu, oraya katılan insanlar ya enteresan bir şekilde şeyde öldüler, trafik kazasında, veya bir tanesi de bir faili meçhul şeye, kurşuna kurban gitti. Yani bu şeye katılan, Müslüman Birliği toplantısına katılan bütün ülkelerin liderleri enteresan bir şekilde iktidarlardan o ülkelerden uzaklaştırıldı.
Türk Bank ihalesi hükümeti bitirdi. Bu arada Anasol D hükümeti tahmin edildiği gibi fazla uzun sürmedi. Türk Bank ihalesindeki yolsuzluk iddiaları sonun başlangıcı oldu. CHP hükümete desteğini çekti ve hükümet aleyhine Gensor önergesi verdi. Önergenin kabul edilmesiyle Anasol D hükümeti 11 Ocak 1999'da düştü. İsrail'e gizli anlaşma yapıldı. Anasol D hükümeti ile ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Davutoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu'nun soru önergesine verdiği cevapta, İsrail'e yapılan ve resmi gazetede yayımlanmayan gizli anlaşmalar olduğunu söyledi.
Toplum yalanların, dolanların izine kapılmayacağını öğrendi.
28 Şubat sürecinde yaşanan sorunlardan biri de Yüksek Askeri Şura kararlarıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1997 ve 98 yıllarında çoğunluğu irticai faaliyetler sebebiyle 569 subay ve assubay ordudan ihraç edildi. Yaşanan mağduriyetler acı dolu hikayeler ortaya çıkardı.
28 Şubat süreci ve Ergenekon, hatta Balyoz bile bana göre aynı iradenin, yani bu ülkede darbe yapmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir damarı kullanan bir darbe zihniyeti var. Türkiye bununla mücadele ediyor. 28 Şubat'ta da karşılaştığımız durum buydu. 60 ihtilalinde de karşılaştığımız bu durum buydu. 70'de, 80'de de karşılaştığımız durum buydu.
Bizler yaşam tarzı itibariyle sanki irticanın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış bir unsuru gibi algılandığımız için insanların bakış tarzı, sözlerindeki anlamlar bizi son derece taciz ediyordu. Biz de kendi kendimize şüphelenir hale gelmiştik. Yani bu kadar üzerimize gelinip bizi tasfiye ettiklerine göre gerçekten biz çok sakıncalı bir kişi miyiz falan tarzında bir, yani kendi kendimize şüphelenir hale geldik. Ancak dışarı çıktığımızda baktık ki biz, yani milletten en ufak bir farkımız yok. Yani millet neyse biz de oyuz.
Hiçbir sosyal güvencesi kalmayan bu insanlara 12 Eylül'de yapılan referandum yeni bir ümit ışığı oldu.
28 Şubat sürecini iyi irdelediğiniz zaman, 28 Şubat sürecinin arka perdesini iyi araladığınız zaman, ki bunu güvenlik güçlerimiz ve şu andaki siyasi iktidar yapmıştır bana göre, çok ciddi anlamda bundan sonra bu ülkede darbelerin, faili meçhul cinayetlerin, toplumsal olayların, kaos ve istikrarsızlık ile ilgili psikolojik harekat planlarının uygulanmayacağı ciddi olarak görülür diye düşünüyorum.
O dönemde vesayet sistemi bütün gücüyle çökmüştü, yani Türkiye üzerine vesayet sistemi bütün gücüyle çökmüştü. Yani silahlı güç olarak TSK hiyerarşisi bu bir takım tasfiyelerle ele geçirilip ondan sonra bu dışarıya yöneltildi. Yani daire genişletilerek kurumlara, yargıya, daha sonra işte medya ayağına, ki medyanın o dönemdeki rolünü biliyorsunuz. Ve üniversite camiası, iş adamları camiası vesaire. Hatta daha sonra hükümet düşürüldükten sonra göreve gelen hükümet ve siyasi camia tamamıyla kontrol altına alındı ve planlı bir şekilde, sistematik bir şekilde yönlendirildi. Ama bugün yani böyle bir şey ortamı, yani böyle baskı ortamı oluşmuşken, vesayet sistemi bütün gücüyle toplum üzerine çökmüşken o dönemde. Fakat bu dönemde artık anlaşılıyor ki toplumda çok müthiş bir uyanma var.
Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu'na ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ordu içinde illegal bir yapılanma olarak kurulduğu öne sürülen grubun varlığını Türkiye, köstebek iddialarıyla birlikte öğrendi. Batı Çalışma Grubu'na ilişkin belgeleri, Deniz Kuvvetleri'nde askerlik görevini yapan Onbaşı Kadir Sarmusağan çıkardığı belirlendi. Yaşananlar tarihe sarımsak olayı olarak geçti.
Batı Çalışma Grubu'nu bir onbaşı haber verdi. 1 Temmuz 1997'de sarımsak olayı patlak verdi. Deniz Kuvvetleri'nde görevli onbaşı Kadir Sarmusak, gizli belgeleri dışarıya çıkardığı iddiasıyla tutuklandı. Sarmusak'ın darbe girişimini haber alarak Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu aracılığıyla hükümete ilettiği ortaya çıktı. Başbakan Erbakan'ın konuyla ilgili belgeyi Cumhurbaşkanı Demirel'e ilettiği, onun da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya gönderdiği anlaşıldı. Ordu içindeki gizli yapılanma olarak tanımlanan Batı Çalışma Grubu'nun varlığı gün yüzüne çıktı. 28 Şubat sürecinin önündeki isimlerden emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Batı Çalışma Grubu çevik bilim fikriydi ve adını o koydu dedi. O günlerde ülkede irticai faaliyetleri izleme, takip ve karışanların adalete rapor edilmesi adına bir çalışma grubuna ihtiyaç duyuldu. Daha sonraki hükümet döneminde feshedildi. Görev Başbakanlık Takip ve İzleme Kurumu'na devredildi.
1997'de başlayan, Ora Birer Güven Erkay'ın işaret fişeğiyle başlayan o olaylarda bu kez sivil kuvvetleri kullanacağız ifadesini kullanmıştır Güven Erkay'a, dönemin Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte. Ve ilginç bir tesadüf, 28 Şubat sürecinde bu kez sivil güçleri kullanacağız diyen Güven Erkaya'dan yıllar sonra Ergenekon süreci başladığı zaman Türkiye'de Cumhuriyet mitingleri düzenlenirken de bir gazete sivil kuvvetler iş başında diye manşet atmıştı.
Fişleme merkezi olarak çalıştı. Batı Çalışma Grubu'nun kamuoyuna yansıyan asli görevinin fişleme yapmak olduğu ileri sürüldü. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in imzasıyla yayınlanan Batı Harekat konsepti içinde de Batı Çalışma Grubu bir fişleme merkezi olarak sunuluyordu.
Batı Çalışma Grubu bir junta grubudur. Hatta mesela Mütas Türkönü'ne çetedir demiştir. Yani çünkü Batı Çalışma Grubu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir tüzüğü, programı, yeri falan yoktur. Yani yapılacak darbeyi, eli darbeyi veya 28 Şubat darbesini halka mazur. Yani bunun bir arka, yani bu yapılmasaydı bu ülke büyük tehlikeye girerdi mesajını vermek amacıyla ciddi bir psikolojik harekat olarak uygulanmıştır.
Batı Çalışma Grubu oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle bir bilgi bankası oluşturmalıdır. Bu bilgi bankasını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek maksadıyla çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalıdır.
Deniz Kuvvetleri merkezli olarak Güven Erkaya vardır bunun merkezinde. Bir de Çetin Doğan var zaten bu Batı Çalışma Grubu'nun içinde. Başka tabii isimler de var muhakkak. Orada Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir de orada çok faal. Başka kimseler var ama bu isimler önemli. Bunlar bir müthiş psikolojik harekat uygulamasına geçtiler. Nedir 28 Şubat deyince aslında belki de bir psikolojik harekattır diyebiliriz. İnsanlar dindarlardan korkutuldu. Refah silahı gösterilere korkutuldu.
Bugün siz meşruiyetini anayasadan almayan veya uluslararası hukukla veya uluslararası ülkelerle yaptığınız anlaşmalarda yani hiçbir surette hiç kimseyi fişleyemezsiniz. Ama Batı Çalışma Grubu valileri, emniyet müdürlerini, efendime söyleyeyim, siyasi partileri, Türkiye'deki bütün toplum, sivil toplum kuruluşlarını herkese fişlemiştir.
Bu faaliyetlerle binlerce insan fişlenmiş ve işinden edilmişti. Üniversitedeki öğretim üyeleri irtica, solculuk, Kürtçülük hatta Arapçılıkla suçlandı. 75 bin öğretim elemanı düşünce suçlusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Demirel'in atadığı Kemal Gürüz Başkanlığındaki YÖK, hocalar hakkında tek tek dosya tutuyor ve bu akademisyenler hakkında soruşturmalar açılıyordu.
Erol Özkostak Paşa, ve Güven Erkaya, o dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Demirel eğer olmasaydı biz 28 Şubat sürecini başarıya ulaştıramadık demişlerdi. 28 Şubat sürecinde askerler, tanklar, tüfekler yoktur ama medya vardır. Medya o süreç içerisinde, medyanın bir bölümü tabii. Mesela bunlar 40 kadar bir gazeteci grubu var. Ama esas cuntanın ana merkeziyle görüşen 5-6 gazeteci var.
Kemal Gürüz yıllar sonra ismini önce ordu göreve pankartlarının açıldığı işte bu yürüyüşte duyurdu. Daha sonra da Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla.
Yani bugün Türk Silahlı Kuvvetleri etkinliğini kaybettiyse, Türk Silahlı Kuvvetleri eski konumunda değilse eğer, birkaç olay var. Birincisi 1990'larda o faili meşhurlerde, o Susurluk olaylarında gereken duyarlılığı, titizliği göstermemesi. Kurallara, devlet adına kurallara uymaması. Arkasından 28 Şubat. Arkasından en büyük hatası, en büyük bence tarihi hata 27 Nisan muhtırasıdır. Büyük Anıt'ın bunlara oy vermeyin, oy verdiğiniz takdirde bunun sonuçlarına da katlanırsınız gibi tehdit dolu. Çünkü onu yaptı, Cumhurbaşkanını seçmeyin dedi, Depli'yle şeyleri, PKK'lıları meclise sokmayın dedi, hepsi oldu.
28 Şubat süreciyle Ergenekon arasındaki, 28 Şubat süreciyle şu andaki darbeciler arasındaki ilişkileri hep ortaya koymaya çalıştım.
Tarihe geçen ikna odaları devrede. 28 Şubat sürecinin üniversiteler ayağında hafızalara kazınan görüntülerden biri de başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasıydı. Öğrencilerin başörtülerini çıkarmaları için kurulan ikna odaları tarihe kara bir leke olarak geçti. İkna odalarının mimarı CHP milletvekili Nur Serter, kameralar önünde bu odaları savunurken yapılanları kayda aldıklarını söyledi.
O dönem başarıya ulaştı. Çünkü istenmeyen Refah Yol iktidardan gönderildi. Üniversitelerde başörtüsü yasağı yeni baştan yoğun bir şekilde uygulanmaya başlandı. Başörtüsü tartışması 1980'lerden beri var. Ama bir şekilde uygulamada çözülmüştü. Bu başörtülü kızlar üniversiteye gidebiliyordu. İlk İstanbul Üniversitesi'nde işte bir genelge yayınlayarak o dönemin rektörü, ondan sonra da bu şekilde diğer üniversitelere yayılı başörtüsü yasağı. İmam hatiplere karşı alınan tedbir onların ortaokullarının kapatılmasıydı. O da biliyorsunuz 8 yıllık kesintisiz eğitim, yani zorunlu eğitim değil, kesintisiz eğitim. Dolayısıyla bir 8 yıl bütün her yerde aynı tedrisatın görülmesi. Bu da başarıldı. Mesut Yılmaz hükümeti döneminde bu da başarıldı. İşte Kur'an kursları da yaş sınırı getirildi. Gördüğümüz gibi alınan tedbirler tamamen dindarlara yönelik tedbirlerdi.
O günlerde olup bitenlerle ilişkin delil niteliğindeki bu kayıtlarla ilgili Nur Serter hakkında geçtiğimiz günlerde savcılıklara suç duyuruları yapıldı.
Bütün darbe süreçlerinde görev almış askerler, diğer kamu kuruluşları, üniversite çevreleri, medya kuruluşları, bunların yargılanması gerekir ki bu ülkede bir daha bu süreçler içerisinde bu şahıslar kullanılmaz.
Bin yıl değil, 5 yıl sürmedi.
Artık Türkiye'de kimse kalkıp da türbanından dolayı, şundan bundan dolayı küçümseyemiyor. Artık yerleşmeye başladı. 28 Şubat 1000 yıl sürecek demişti Kıvrıkoğlu ama 1000 yıl değil, 100 gün zor sürdü 28 Şubat. Çünkü anormaldi, böyle bir şey olamazdı.
Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 28 Şubat 1000 yıl sürecek demiş olsa da Türkiye'nin toplumsal ve siyasi ortamındaki büyük çaplı değişimler daha güçlü çıktı. Yaklaşık 5 yıl sonra kararların hedefindeki siyasi oluşumun bünyesinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve partisi hükümet oldu. 2000'li yıllarda özellikle siyasi İslamcı ve liberal medya tarafından boy hedefi haline getirildi.
Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyordu. Peki Bu bin yıl sürecek lafı nereden kaynaklanmıştı? Şimdi oradan ben lafı Ergenekon'a getirmek istiyorum. Yani kesin burada da zaten siz Ergenekon oluşumunun izlerini görüyorsunuz. Zaten 28 Şubat'ta yapılan o kontrgerilla operasyonu gibi bir operasyon. O şablon üzerine yapılan bir operasyon. Ama şu farkla ki daha önceki bu kontrgerilla operasyonlarında Amerika var arka planda.
Türkiye bugün bölgesel bir güçtür. Türkiye kendi içini temizlemektedir. Bu Ergenekon operasyonlarıyla, Balyoz operasyonlarıyla, çeşitli yapılan operasyonlarla kendi içini temizlemektedir. Bunu yapmasıyla birlikte Türkiye ilk defa dış güçlerin etkisine kalmadan, askeri vesayetin etkisine kalmadan siyasi iradenin tam yetkisiyle yapmıştır. Yani bu milli güvenlik siyaset belgesini. Yani 14 yılda, 12 yılda hatta tam şey olarak koyar, 14 yılda şey bitmiştir. 28 Şubat bitmiştir. Yani o bin yıl sürecek denen.
O ortamı, o dönemi, o süreci Türkiye'nin siyaset gündemine dayatanlar bin yıl süreceğini düşünüyorlardı. Ama gördüğümüz gibi o bin yıl olması beklenen süreç tamamen tersine bugün dönmüş durumdadır. Türkiye daha demokratik, hak ve özgürlükler noktasında daha övünülebilecek bir seviyeye ulaşmış durumda.
İster adına askeri müdahale densin, ister postmodern darbe. 28 Şubat süreci Türk demokrasisi için ciddi bir kayıp oldu. O günlerde yaşananları hatırlatmak istedik size. Dönemin tanıklarına uzattık mikrofonlarımızı ve tarih sayfasında yerini alan gerçekleri taşıdık ekranlarınıza.